Herkese merhaba, Berk ben. Bugün podcastimizin ikinci bölümünde Ari Aster'ın merakla beklenen ikinci filmi Midsommar'ı konuşmak için Öykü'yle beraberiz.
Merhaba herkese.
Filmin Türkiye galası geçtiğimiz günlerde Kadıköy sinemasında yapılmıştı. Geçtiğimiz cuma vizyona girdi film. Filmin konusundan biraz bahsedeyim. Danny isimli baş karakterimiz, filmin başında daha az değinilen kısımda erkek arkadaşıyla bazı sorunlar yaşıyor. Bunu görüyoruz. Christian isimli sevgilisi ondan giderek uzaklaşıyor. Belki de ayrılmak isteyip de yeterli cesareti bulamadığını seziniyoruz bu sahnelerde. Bunun üzerine Danny'nin ailesiyle ilgili kaybı da eklenince bu ayrılık gerçekleşmiyor. Aksine Danny sevgilisi ve arkadaşlarıyla beraber bir İsveç gezisine dahil oluyor ya da kendini davet ettiriyor diyelim. Bu idealist, gayet entelektüel, akademik çalışma odaklı bir ekip ve tez konusu aramak için araştırma yapıyorlar. Aynı zamanda belki belirtmekte fayda var. Yönetmen bu filmi yazmadan önce de yazmadan hemen önce sevgilisinden ayrılmış. Yani baş karakterler olan Danny ya da Christian'la belki de her ikisiyle de aslında bir ilişkisi, bir bağlantısı var. Yönetmenden izler var bu karakterlerde. Ama buna rağmen yönetmen filmin otobiyografik olmadığının da altını çizmiş. Filmin bu bahsettiğim ilk kısmı biraz daha kasvetli, karanlık diyebilirim. Daha çok bir korku filmi havasında. Daha dar, maketimsi mekanlarda geçerken İkinci İsveç'te geçen kısmı tam tersine gayet aydınlık. Günde sadece 1-2 saatin karanlık geçtiği o döneme denk geliyor. Ve bu burada geçen sahnelerde Danny ve onun aslında tam anlamıyla da uyuşmadığı bu grup öğrenciyle beraber her sene orada gerçekleşen yaz dönümü festivalini ve oradaki ilginç pagan ritüellerini gözlemlerken görüyoruz. Ve bu ekip aslında bu ritüeller gözlemlediği ritüeller karşısında fazlaca çekimser de kalıyorlar, bir etkisiz kalıyorlar. Önce ben şuradan başlamak istiyorum. Bu filmi Ari Aster ilk bu benim ilk korku filmim diye anlatıyor. Bunun da sebebi asıl ilk filmi olan geçen sene vizyona giren Hereditary'yi de aile, o aslında bir aile dramasıydı gibi lanse etmesiydi. Dolayısıyla Öykü, şunu merak ediyorum. Bu filmi sen nasıl tanımlıyorsun? Korku filmi geleneği içinde nasıl yerleştiriyorsun? Ve filmle ilgili ilk izlenimlerin nelerdi? Bunlardan başlamak istiyorum.
Yani özellikle korku sinemasıyla çok haşır neşir olmadığımı belirterek ben birazcık yorumlama başlamak istiyorum. Çünkü filmi izledikten sonra ilk yorumum gerçekten ya bu film bir korku filmi değil, bu daha bambaşka bir şey şeklinde salondan çıktım. Hani birazcık daha ilk sıcak sıcak izlenimlerim bu şekilde oldu diyebilirim. Elbette ki aslında üstünden belli bir zaman geçtikten sonra ve diğer referanslarla birlikte harmanladığımda Midsommar'ın belli ölçüde korku geleneğinde bir noktaya tekabül ettiğini söyleyebilirim ama özellikle teknik ve görsel işçiliğiyle bu türün de ötesine geçmeye uğraşan ve sınırlarını zorlayan bir yapıya sahip. Yani bu ayan beyan ortada, özellikle o parlak ışık kullanımlarıyla bunu gözlemleyebiliyoruz ama ben tekrar hikayeye dönmek istiyorum. Yani sen de aslında ilk kısmını daha ayrıntılı olarak açıkladın ama filmin büyük bir çoğunluğu aslında bu pagan ayinlerinin ele alındığı ikinci kısma odaklı bir şekilde geçiyor ve bu bence filme gerçek kimliğini katan bir kısım. Çünkü sen de dikkat etmişsindir. Orada bir ritüel, bir arınma, bir doğayla buluşma seremonisi söz konusu. Ve bu aslında filmin içinde Danny'nin yolculuğuyla, yaşadığı kayıplarla deneyimlediği duyguların da bir dışa vurumu diye düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum sen de o açıdan katılacak mısın ama hani orada
Yani
tercih...
kişisel bir aslında bir karakter üzerinden kişisel bir hikaye gibi.
Evet, Yani Hereditary'de de birazcık o anne karakteri ve çocuk karakteri üstündeki psikolojik dinamikler üzerinde durulduğu gibi burada da belli bir makro kozmos içinde aslında biz Dany'nin duygularının dışa vurumunu gözlemliyoruz. Ki benim şu noktada dikkatimi çeken önemli bir nokta var. Estetik olarak herkes filmin çok fazla parlak renkler, açık hava, pastoral bir şeye sahip olduğunu söylüyor ve bunun aslında birazcık Ari Aster'ın kendi yönetmenlik başarısını, virtüözünü konuşturmak için tercih ettiğini söyleyen yorumlar okudum. Ya ben buna pek katılmıyorum çünkü korku geleneği içinde aslında karanlık gölgeler biraz ekspresyonist olarak çeşitli duygu durumlarını ifade etmek için kullanılır. Ama burada da benzer bir kontrastla Deni'nin yaşadığı durum yansıtılmak amacıyla bu arınma ritüelleri yansıtılıyor diye düşünüyorum ben. Doğayla bir olma, birleşme.
Bu klasik korku filmlerinden daha onu ayıran bir özellik olarak şeyden bahsedebilirim. İlk filmden çıktık biz ve benim belki de senin de aklımızda şey vardı. Şimdi en çok filmde dehşet içeren böyle korkulu sahnelerde bile bir absürtlük vardı.
Evet.
Yönetmenin belki şöyle bir amacı olabilir. O korkunun etkisini, dozajını ayarlamak ya da bir klişeden arındırmak, bir korku filmi klişesine arındırmak olabilirdi. Ve seyirci de bilemiyorum nasıl yanlış bir tepki miydi bilmiyorum ama kahkahayla güldüler bazı
Evet
noktalarda.
yani hatta çoğu insan ben bu Midsommar'dan bahsettiğimde bana şeyi sordu işte çok mu korkunç gece uyuyamaz mıyım hani benim filmden çıktığımda aklımda asla ne bir hani zıpladığım bir yer oldu koltukta ne bir böyle irkildiğim ya da zihnime kazınan işte beni rahatsız eden huzursuz eden aksine Danny ve arkadaşlarının özellikle Danny'nin kendini içinde bulduğu yolculuk hani bir arınma yolculuğu gibi geldi bana. Ve garip bir şekilde bu iyi ve kötünün bir araya geldiği bu yolculukta kendimin de dahil olduğunu hissettim ve hani aslında bir yerde o seyirci konumundan çıkıp filmin içine girdim bile diyebilirim.
Yani tüm o ritüellere belki İskandinav mitolojisine ait öğelere ve tüm o referanslara rağmen kendimi filmin içine ait hissettim diyorsun.
Yani biraz öyle çünkü tamam bu oradaki mitolojik belli referansları açıkçası kelimesi kelimesine burada ne anlama geldiklerini söyleyemem ama uyandırdıkları seyircide uyandırdıkları bir duygu oldukları kesin. Yani mesela Mother'da benzer bir şekilde daha doğa ve pagan sembolleri üzerine kurulan bir son yarım saate sahipti. Orada benzer bir şey yaşamadım ben açıkçası. Ya burada daha kişisel bir noktada o karakterlerin hani biraz spoiler vermiş olacağım ama şey kısmından biraz bahsedebilirsin istersen sen de bu Christian'ın dahil olduğu seks haini ve onu başka bir kadınla ilişkiye girdiğini gören Danny'nin tepkisi. Yani bu sahne bence filmin climax noktası diye düşünüyorum ve burada o ana dahil olmasam da filmin görsel, işitsel dinamikleriyle ben de Deni'nin acısını paylaşmışım gibi hissettim mesela.
Evet, yani baş karakterin hayatındaki o kişisel an, çok kişisel an ya da çok bir dönüm noktası bir filmin climaxini oluşturuyordu sana göre. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bir iki yorumda da ben bu filmde aslında bir climax yoktu gibi yorumlar da okuyordum ben okudum. Sonuna doğru artan bir gerilimden bahsedemiyoruz ya da o
Evet
korku
yani
filmi şeyi
anladım demek
yoktu.
istediğini. Ya şöyle sanki evet belli bir noktaya kadar geldikten sonra aslında insanın zihninde şey oluşuyordu. Tamam hani artık ne olacağını biliyoruz. Film nereye gidiyor belli. Ama sanki yani onu bilmenin de görsel olarak bir tatmin verdiğini düşünüyorum. Tatmin olduğumu düşünüyorum ben. Bilemeyeceğim açıkçası. Ama işte bu görsel mükemmelliyetçiliğin ve bir simetrik yapının daha parlak renklerin yani o biraz yapay bir estetik vardı ya filmde. Bunu çok eleştiren yorumlar da gördüm ben. Yani sen bu konuda ne
Peki bu
düşünüyorsun?
yapay estetik deyince aklıma geldik. Ari Aster'da sanıyorum bir iki yerde bir filme referans veriyor.
The Wicker Man.
The Wicker Man ismi de geçiyor ama o filmle ilişkilendiriliyor. Ari Aster'ın kendisine sorulduğu zaman o
The
aslında şeyden bahsediyor.
Peter
Greenaway'in filminden.
Greenaway,
Evet. O filme sanırım takmış durumda, çok etkilenmiş. Sen bir benzerlik kurdun mu?
yani Peter Greenaway'in
Filmin
aslında
ismini de söyleyelim bu
The
arada.
Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, şöyle
Evet.
upuzun bir ismini de ezbere tuttuğum, aklımda tuttuğumu da şey yapmış olayım. Yani orada birazcık aslında daha toplumsal ve bir dönem eleştirisi üstüne kurulu renkler ve şey kullanımı. Daha nasıl diyeyim, resim ve barok geleneğine referans veren bir kullanım var. Burada ben bu kadar fazla ilişkilendirmiyorum. Belki bir hani hakikaten simetri ve geometri olarak etkilenmiş olabilir ama yani kelimesi kelimesine Peter Greenaway'in görselliği de Ari Aster'da vardır diyemem sanırım ya.
Peki, sinematografik referanslardan bahsettik. Bunun dışında antropolojik ve felsefik bir takım referansları da var filmin. Karakterlerimiz antropoloji öğrencisi ve oraya İsveç'e bu festivali ve ritüelleri gözlemlemeye giden öğrencilerin, yani bu ritüelleri dışarıdan bakmak isteyen öğrencilerin aslında filmin işleyişi içinde giderek ritüellerin bir parçası haline getirildiklerini görüyoruz. Yani gözlemleyen konumundan biraz çıkıyorlar.
Yani evet, zaten orada direkt bu gözlemci karakterlerin arasında yani siyahi bir öğrencinin olması ve bembeyaz bir topluluğu, yani ten rengi olarak tabii ki de bembeyaz bir topluluğu izlemeye gitmesi bence birazcık hani bunun
Mesela.
ters yüz edilmesi. Zaten hani burada bir nokta var, hani burada dikkat çekilmesi gereken, dikkat etmemiz gereken bir nokta var diyor. Yani bir sinyal veriyor bence seyirciye başından itibaren. Ben de şey düşünmüştüm. Bu ritüeller gerçekleşirken gitgide özne olarak, baskın ve irade sahibi özneler olarak oraya giden karakterler giderek o şeylerini kaybediyorlar ve pasif konuma indirgeniyor. Belli
Evet.
tabii maddeler kullanıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama mesela ilk başta o çılgın tepki göstermeleri ayinlerde giderek azalıyor yani.
Yani mesela filmin bir yerinde ritüelin bir kısmı şöyle gerçekleşiyordu. 72 senelik bir hayat döngüsünden bahsediyorlar. 18 seneler halinde 4 sezonluk ve bu 72 senelik hayat döngüsünü tamamlayan kişi kendi hayatını sonlandırıyor ve biraz da sert bir biçimde bunu gerçekleştiriyor. Bir seremoniye dönüştürüyor. Ve ilk defa bununla karşılaşan karakterlerin tepkisi de aynı
Evet,
şekilde
isyan diyorlar. Böyle şey mi
sert.
olur
Evet, böyle şey
diyorlar
mi olur
mesela.
diyorlar. Kusuyorlar ve öyle büyük tepkiler veriyorlar. Ve filmin geri kalanında ise mesela baş karakterimizin gayet o ritüelin bir parçasında ne oluyordu? May Queen'e
Ya
dönüşüyor.
ama ben mesela Deni'yi birazcık burada ayrı tutacağım. Çünkü Deni ilk başta özellikle bu grup arasında istenmeyen, pasif, daha çok uyum sağlayan ve basık bir karakterken giderek aslında irade sahibi karaktere dönüşen ve karar veren ve Christian'ın aslında kaderini belirleyen konuma geliyor. Ya burada birazcık aidiyet ilişkilerine ters yüz olmasına bağlıyorum ben. Çünkü ilk başta o geziye çıktığı ekipte o istenmeyen bir insan aslında.
Evet.
Ama
Ailesinden ayrılmış,
ailesini
kaybetmiş.
kaybediyor. Sevgilisi onu istemiyor. Grupta istenmiyor. Dolayısıyla aslında o öteki konumda. Ama başka bir antropolojik olarak öteki dediğimiz bir grupla karşılaştığında ve orada bir aidiyet kurgusunun içine dahil olduğu zaman artık öteki başkası haline geliyor. Ve aidiyet duygusuyla kendini gerçekleştiren Danny olurken yani diğer karakterlerin mahvoluşuyla sonlanıyor. Yani burada bence Ari Aster'ın aidiyet duygusu ve kişilik ve topluluk arasındaki ilişkilerle bir derdi var. Ben öyle düşünüyorum en azından.
Peki bu aidiyet temasını, aidiyet duygusunu bir tema olarak alıp ve ya da bunun yanına aile ilişkisini de eklersek Midsommar'ı bir şekilde ilk filmle, Hereditary'le bağlamamız mümkün mü? Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela, asıl korku öğesini oluşturan, o psikolojik gerilimi veren aile içindeki ya da kişinin yaşadığı aidiyet duygusuyla ilgili
Yani
problemi.
nasıl bir bağlantı kurulur, hani şu açıdan direkt nokta atışı bir şey belki yakalayamayabiliriz, ama bence her iki filmin de çözümlenme biçiminde, yani sona erişinde bir ana karakterin kendi aidiyet duygusunu yeniden kurguladığını gözlemliyoruz. Orada da mesela biyolojik annesinden bulamadığı, Hereditary'de biyolojik annesinden bulamadığı sevgiyi daha o cadılar komünitesinin içinde bulurken, benzer bir şekilde Danny de kendi aidiyet duygusunu kuruyor aslında. Yani o açıdan bence evet bir bağlantı kurulabilir, ama hani bu Hereditary ve Midsommar'ı bu kadar aynı kapıya çıkacak şekilde okumak da birazcık aslında yani indirgemeci olur gibi geliyor. Ama yine de Hereditary ile Midsommar şey açısından bence çok farklılar ya. Hani seyirciyle buluşma, hani Midsommar vizyona girer girmez çok ses getirdi yani.
Türkiye'de bile yani burada
Evet.
çok yazılıp çizildi, çok konuşuldu. Bunun ayrıca iyi mi tanıtıldı yani,
Ya
nasıl
ben öyle
gerçekleşti?
düşünüyorum. Çünkü biraz Hereditary şey bir filmdi. Hani abi çok güzel bir film var. Yani devrim niteliğinde korku filmleri için, ama hani ilk film kimse bilmiyor. Daha az bilinenken burada
Tabii.
sanki var olan bir kitle bu Midsommar'ı bir özellikle 2010'lu yıllarda ortaya çıkan bir daha mainstream korku filmi furyasıyla oluşan bir kitle var bence. Mesela ne sayabiliriz burada? İşte Us var. Yine Jordan Peele'in Get Out filmi var.
Evet.
The Witch, Ari Aster de bunlardan bir tanesi aslında, ve bu korku filmlerinin o alternatif daha yan kültür, alt kültür kimliğinden çıkarıp festivallerde sunulabilecek birazcık daha böyle makyaj yapılmış, süslenmiş, püslenmiş bir kimliğe bürünmesine vesile oluyor. Ve bu daha çok seyirciye ulaşıyor gerçekten. Yani biz gittiğimizde salon full doluydu, hani baya. Tabii çıkanlar oldu,
Tabii.
şey yapanlar oldu, ama ciddi bir kitle var. Ama bunda bence Türkiye'deki dağıtımcı firmanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde filmleri savunuyorlar. Ya yani üstüne gidiyorlar. Her yerde işte afişler asılıyor. Başka sinemada ön gösterimler düzenleniyor. Yani yaz döneminde bu sinemanın durgunluğunun aslında negatif anlamdaki etkisini ters çevirmek için böyle hamleler yapıyorlar ve hani hiç beklenmeyecek filmler bu sayede daha fazla gişe yapabiliyor bence.
Evet.
Dolayısıyla yaz döneminde en çok aslında rağbet gören filmler de korku filmleri oluyor. Tabi burada bizim hiç gitmediğimiz şeyler de var. İşte cin, dabbe, bilmem ne falan, ama yani Midsommar bunun daha tabi highbrow, daha üst bir örneği. Ama bence bakalım yani ilk haftası daha şu an, ama benim
Evet, tabii.
gördüğüm
Ama bir gişe başarısı elde edecek gibi
bence
görünüyor.
de kesinlikle, yani en azından çünkü Art House sinema severler içinde bile belli bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar benim okuduğum yorumlar genelde olumlu yöndeydi. Ben de zaten sen de gördün yani, koşarak ve böyle inanılmaz bir heyecanla çıktım. Şu an tabii o birazcık daha duruldu, sakinleşti, ama genel olarak ben filmin beğenildiğini düşünüyorum. Tabii
Evet.
Atilla Dorsay buna zıt bir örnek oluştursa da. Umarım siz de
Peki.
izledikten sonra yani beğenirsiniz ve bizimle aynı coşkuyu paylaşırsınız diyelim. Değil mi?
Evet. Tamam, bugünlük
O
burada
zaman
bitirelim istersen.
programı kapamayı sana bırakıyorum ben.
Bu en zor kısım oldu. Hiç böyle bir şey planlamamıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bu iyi oldu mu böyle?